أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi başlığıyla bir ders yapacağız. Bunu sık sık yapmaya çalışıyoruz. Çünkü İslam aleminin en büyük sıkıntısı o. Hud suresinin ilk ayetlerinde Allahü Teala bu prensibi özetliyor. Şöyle diyor: Elif lam ra, kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden, anlam ifade eden ayetler halinde indirilmiştir. Her bir ayetin içerisinde bir anlam var. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Buradaki sümmeye aynı zamanda ifade anlamı vermek gerekir. Çünkü bu kitaptan başka açıklayan ikinci bir kitap yok. Milledün hakimin sümme fussilet milledün hakimin habir. Sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından. Yani Kur'an-ı Kerim hakim ve habir tarafından ne yapmış? Ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Hakim habir kim? Allah değil mi? Açıklamayı kim yapıyormuş? Allah yapıyormuş. Peki Allah niye açıklamayı yapıyor? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz için. Çünkü birisi çıkar, Allah'ın adını kullanarak sizi kendisine kul edebilir. Dolayısıyla açıklamayı yalnız Allah yapıyor. Allah'ın elçisi de dahil, Muhammed Aleyhisselam dahil, Allah bu yetkiyi hiç kimseye vermemiştir. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Burada da Muhammed Aleyhisselam'ın rolünü Allah bize anlatıyor. Ona da diyor ki onlara şöyle de, ben sizin için bu kitapta olandan, ayetlerden ve Allah'ın yaptığı açıklamalardan alıp sizi uyarırım ve müjde veririm. Bak şöyle yaparsanız şöyle olur, böyle yaparsanız böyle olur. Şöyle yapmalısınız derim. Yaptığı ne olur sadece? Tebliğ değil mi? Başka bir şey yok. Neyi tebliğ ediyor? Allah'ın kitaptaki ayetlerini ve bu kitabın içerisinde Allah'ın yaptığı açıklamaları. Peki ve en istagfiru rabbakum. Şunu da söylerim size. Rabbinizden mağfiret dileyin. Suçunuzu, günahınızı yok saymasını isteyin. Sümme tubu ileyh ve ona yönelin. Öyle yaparsanız ne olur? Başkasına yönelmeyin. Allah'a yönelin, yani Allah'ın kitabına yönelin. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. O zaman Allah sizi güzel bir nimetle nimetlendirir. Önce içiniz son derece rahat olur. Sonra vücudunuz tabiatla tam bir uyum içerisinde olduğu için rahatlar. Dünyayı huzurlu bir şekilde geçirirsiniz. اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ. Eceli müsemmaya kadar. hepimizin Allah tarafından belirlemiş bir süresi vardır. O zamana kadar mutlu yaşarsınız. Ve yu'ti kulle zî fadlin fadlahu, bir de görevinden daha fazlasını yapan, iyilik ve ikram yapan, daha çok bir şeyler yapmaya çalışanlara da onun ilavesini verir. Ve in tevellev, ama bu yüz çevirirseniz, çevirin ne yapayım? Fe inni akhafu aleykum azabe yevmin kebir. Sizin hakkınızda o büyük günün azabından korkarım. Şimdi Allahü Teala burada kitabını ayrıntılı bir şekilde açıkladığını söylüyor ki bu çok sayıda ayette öyle ifade ediliyor. Ama gelenekte nedir Fatih? Kur'an-ı Kerim?
Gelenekte Kur'an-ı Kerim mücmel bir kitaptır. Yani kapalı ayetleri, kapalı lafızları olan, dolayısıyla birisinin açıklamasına ihtiyaç duyan bir kitaptır denilir. Anlayış budur.
O biri kim?
O Muhammed Aleyhisselam yaşadığı dönemde bu yetki ona verilmiştir. Onun vefatından sonra da ümmetin alimlerine, evet, tırnak içerisinde onlara, tamam, verilmiştir.
Evet, yani mücmel derler. Yani Allah ayrıntılı açıkladığını söylediği halde bu kitap kapalıdır. Mücmel kapalı demek. Kapalı. Tabii ki kapalı olur. Allah'ın koyduğu açıklamalarla Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarına ulaşmazsanız kapalı olur. Çünkü ayrıntılı açıklamayı Allah yapmış. Bak, o Allah o ayrıntılı açıklamayı yaptığı halde, bunun metodunu da Kur'an-ı Kerim'e koyduğu halde siz bundan uzaksanız tabii ki mücmel olacak. Bu konuyu da Fatih Hoca'dan dinleyelim. Nasıl yapmış Cenab-ı Hak? Bunun prensiplerini nasıl ortaya koymuş?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim bize şöyle bir bilgi verir. İnsanlık tarihi boyunca insanın Allah'ın gönderdiği kitaplarla hep sorunu olmuş. Çünkü insan Allah'a din öğretmeye kalkacak kadar sınır tanımaz bir yapıdadır. Nitekim Hucurat suresi, Kur'an-ı Kerim'in 49. suresinin 16. ayetinde Allah-u Teala "Kul etuallimunallâhe bidînikum." Onlara şöyle söyle, Allah'a dininizi mi öğretmeye kalkıyorsunuz? Yani insan bu kadar cüretkar, sınır tanımaz bir yapıdadır. Bu sebeple ne zaman bir kitap gelse ihtilaf başlamıştır. Hani hocamın Allah'ın kitaplarıyla alakalı bir tabiri var, kir çözücü diye. Gerçekten de kir çözücüdür. Allah'ın kitabı bir topluma girdiğinde orada ayrışma başlar. Bakara suresinin 213. ayetinde Allah-u Teala bize bu durumdan, bu genel, evrensel, insanlık tarihi boyunca hiç değişmeyen bu yasadan şöyle bahseder. İnsanlar tek bir toplumdu. Allah onlara müjde veren ve uyarılarda bulunan nebiler gönderdi. Onlarla birlikte gerçekleri içeren kitap da indirdi. Ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin. Kendilerine kitap verilenlerden başkası ayrılığa düşmedi. Bu da açık belgeler geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma gayretlerinden kaynaklandı. Dolayısıyla kitap bir toplumda çok az kişiyi memnun eder. Çünkü insan Allah'tan her şeyi ister, her şeyi vermesini ister ama emir vermesinden hiç hoşlanmaz. Bu sebeple insanoğlu kitabı ya görmezden gelir yahut ona uyar gibi yapıp kitabı kendine uydurur. Mesela Bakara suresinin 89. ayetinde Allah-u Teala nihayet Allah katından yanlarında olanı onaylayan bir kitap geldi. Önceleri kafirlere karşı önlerinin bu kitapla açılmasını bekliyorlardı ama tanıdıkları kitap gelince onu görmezden gelip kendileri kafir oldular. Yani ilk tavır görmezden geliyor. Aslında biliyor, tanıyor. Allah'tan olduğu hususunda hiçbir şüphesi yok ama yan çiziyor. Veyahut ona uyar gibi yapıp kitabı kendine uydurur dedik. Nitekim Ali İmran suresinin 78. ayetinde onlardan bir takımı okuduğunu kitaptan sanmanız için kitaptan okuyormuş gibi yapar ama okudukları kitaptan değildir. O Allah katındandır derler ama Allah katından değildir. Allah'a karşı bile bile bile yalan söylerler bunlar. Tam bu aşamada kitabı beklentilerine uydurma işinde kim devreye gider? Din adamları devreye girer. İşin en büyük külfetini din adamları yüklendiği için tırnak içerisinde söylüyorum, ahirette de işin en büyük nimetini, nimetin en büyük parçasını bu adamlar görecekler. Nitekim evet hocam. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetinde Allah Teala şöyle diyor bu adamlar için, yani tam kitabı kendilerine uydurma işinde devreye giren ve dünyada bu işin külfetini yüklenen kişiler için: ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah'ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele. O alevli ateş içinde kızdırılarak bunlarla, yani bu altın ve gümüşlerle alınlarının, sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir: İşte kendiniz için biriktirdikleriniz. Birikimlerinizin tadına varın bakalım.
Onun için böyle dedi.
Evet hocam.
Birikimlerin tadlarına evet. Varın. Evet, bu alevli ateşte.
Şimdi evet. Din adamları bu kitabı insanların beklentilerine göre şekillendirirken bunu da usulüne uygun, yine tırnak içerisinde söylüyorum, yaparlar. Önce kendilerinin bu konuda yetkili olduklarına dair yasal bir zemin oluştururlar. Mesela derler ki, işte biraz önce söyledik, bu Allah'ın kitabı kapalıdır, açıklanmaya ihtiyacı vardır. Nebiler yaşadıkları dönemde bu işi yapmışlardır. Nebilerden sonra da bu yetki bizdedir diyerek kendilerine bir yasal zemin oluştururlar. Böyle açarlar olayı. Daha sonra da bu işin ileri aşamalarında da kitabı tamamen devreden çıkararak kitabi değil, içtihadi bir din kurgularlar ki beklentilere cevap verilebilsin. Artık o insanlar kendilerini Allah'ın dininin dindarı kabul eder ama aslında bu adamların oluşturduğu dininin zavallıları haline geliverirler bir anda. Şimdi bu konuyla alakalı, yani bu insanlar niçin kitabı yorumlama ihtiyacı hissederler, bu işi nasıl yaparlar, bu konuda ayrıntıları biraz sonra Erdem Bey aktaracak. Ben hocamın bıraktığı noktadan, yani Allah'ın kitabının yoruma kapalı olduğunun delilleriyle alakalı konuşacağım. Şimdi eğer elimizdeki kitap bir metinse, bu metnin bir iç bağlamı, bir dili, lisanı olmalı. İç bağlamı olan, lisanı olan bir kitaba siz böyle gelişi güzel müdahale edemezsiniz bir metin varsa. Yani işte hani günümüzden örnek verelim. Eğer ortada bir anayasa metni varsa, bu madde madde yazılmış, kayda girmiş, kabul edilmiş, onaylanmış, dağıtılmış ise siz o metne göre hareket etmek zorundasınız. Yani onu yok sayamazsınız. İşte Kur'an-ı Kerim de eğer bir metinse, ki biz biraz sonra bunun delillerini göreceğiz, kafanıza göre yorum yapamayacağınız, o metne sadık kalacağınız bir kitap söz konusudur. Mesela Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayetinde kitap kelimesini kullanıyor. Kitap. Nedir kitap? Şimdi kelimenin köküne baktığımızda iki deri veya kumaş parçasını birbirine dikmek, eklemek, yani iki şeyi veya iki birbirinin bir bütünün parçaları olan şeyleri bir araya getirmek anlamına geliyor kitap kelimesi. Onun için mesela hani yazma dediğimizde harfleri bir araya getiririz. Bu harfler bir araya gelir, kelimeleri oluşturur. Kelimeler bir araya gelir, cümleleri. Cümleler bir araya gelir, sayfaları ve en nihayetinde bir kitap oluşur. Bir araya gelme işidir bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu kitap kelimesinin kullanımına baktığınızda gerçekten de bir araya getirme, kayda geçme anlamı vardır. Kayda geçme. Onun için vahiy dediğimiz şeyin, yani Allah'ın nebilere göndermiş olduğu bu bildirimlerin kayda geçirilme zorunluluğu olduğu için Allah-u Teala göndermiş olduğu bu vahiylere kitap diyor. Mesela işte hep okuruz, Ramazan gelecek yine okuyacağız. Kütübe aleykümüs sıyamı diyoruz değil mi? Ne demek kütübe aleykümüs sıyam? Bakın ketebe ifadesi kitap kelimesiyle aynı kökten. Bu oruç size yazıldı. Ne demek? Artık kayda girdi. Yok sayamazsın. O bununla ilgili artık bir tartışma yaratamazsın. Kütübe şeklinde, yani Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet böyle başlar. Yine mesela Bakara suresinin 282. ayetinde ya eyyühellezine amenü izâ tedayentüm bideynin ilâ ecelin müsemmen fektübühü diyor. Yani ey inanıp güvenenler, birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcunuzu yazın. Yazmak ne demek? Kayda almak demek. Kaydını tutmak demek. Allah'ın vahiyleri için Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesinin kullanılmış olması ne demek? Ey Nebi, ben sana bunları iletiyorum. Sen bunları insanlara ilet ve ayrıca bunları kayda alın. Artık bu iş bitmiştir demek. Hani mesela seni bana yazmışlar deriz Türkçe'de de. Ne demek? Ya artık bu iş o kadar netleşmiş, o kadar kesinleşmiş ki bu iş böyle bitecek, sonuçlanacak anlamında. Kayıt anlamına geliyor. Mesela yine Zuhruf suresinin 19. ayetinde ve ce'alul melâikete lezînehum ibâdurrahmâni inâfe eşehidû halkahum setüktebü şehâdetuhum ve yüselün. Rahman'ın kulları olan meleklerin hepsini dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahit miydiler ki hepsinin dişi olduğunu görmüş olsunlar? Şahitlikleri yazılacak ve bunun hesabı sorulacak. Bakın yazılacak demek ne demek? Yani sizin yaptığınız bütün her şey kayda girecek. Onun için mesela bizim bu dünyada yaptığımız bütün ameller ne diyoruz? Bir kitaba, amel defteri dediğimiz bir kitaba kaydediliyor. İşte Allah bütün insanlık tarihi boyunca nebilere göndermiş olduğu vahye kitap ismini veriyor. Bu bir şeyin kaydının, kuydunun olduğunu gösterir. Bir şey kayıtlı ise artık siz orada ona bağlı olmak zorundasınız. Niye? Çünkü ortada bir metin var demektir. Metin. Yani Allah-u Teala iddia edildiği gibi, işte birilerinin iddia ettiği gibi bu bir diyalogtur, bu bir hitaptır demiyor. Tam tersine kelimesi kelimesine kayıt altına alınan bir metin olduğunu gösteriyor. Yine mesela Kur'an'ın yüzlerce ayetinde geçen bir kelime, ayet kelimesi. Nedir ayet? Mesela hep ayet diyoruz. Hucurat suresinin 16. ayeti dedik. Kur'an-ı Kerim ayet kelimesini hangi anlamda kullanıyor? Kat'i bilgi ve belge. Yani reddedilemez, benzeri ortaya konulamaz, yok sayılamaz bilgi, belge, gerçek anlamında ayet kelimesini kullanıyor. Yani bugün mesela etrafımızda bizi kuşatan kevni ayetler karşısında biz ya bu bence çok gereksiz ve saçma. Mesela işte şu yer çekimi, bu böyle olmamalı. Veya işte maddelerin şu yapısı bence böyle olmamalı. Ben bunu kabul etmiyorum dediğimizde aklımızdan zorumuz olduğunu insanlar düşünürler. Niye? Ya böyle bir şeyi reddedemezsin. Bunlar evrensel şeylerdir. İşte Allah-u Teala bunlara ayet diyor. Ayrıca kitabındaki bu ifadelere de ayet diyor. Bu ne demek? Bunu sen yapamazsın, bunu sen düşünemezsin, bunu sen oluşturamazsın, buna sen müdahale edemezsin demek. Bu ortam gereği, zaman gereği, mekan gereği öylesine söylenmiş bir söz değil demek. Yani insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman değişmemiş ve bundan sonra da değişmeyecek kurallar, hükümler anlamına gelir ayet kelimesi. Onun için Allah-u Teala buradaki ifadeleri için bu kelimeyi kullanıyor, ayet kelimesini kullanıyor. Hiçbir beşerin en ufak bir müdahalede bulunmayacağı kadar kesin bilgi ve Allah tarafından oluşturulmuş şey anlamında. Dolayısıyla teslim olunabilir. Biz ya Allah böyle diyor ama acaba şöyle olabilir mi? Acaba böyle düşünülebilir mi? Biz herhangi bir maddenin bileşimi ile ilgili olarak, herhangi bir fizik kuralı ile ilgili olarak böyle bir şeyi söylediğimizde insanlar bize vah zavallı diyorlarsa, Allah'ın kitabı için de acaba şuraya evrilebilir mi? Acaba buraya çevrilebilir mi? Bu söz denildiğinde aynı tavrı bizim beklememiz lazım. Çünkü her ikisi de ayet. Bu kitabın metin olduğunu ve asla insan müdahalesine kapalı olduğunu gösterir. Yine mesela ayetler arası ilişkilerden bahsediyor Allah-u Teala kitabında. İşte muhkem ayet diyor, müteşabih ayet diyor. Herhangi bir konuda muhkemlerle müteşabihleri bir araya getirdiğinizde, anlam kümesi oluşturduğunuzda detaylara ulaşırsınız diyor. Bu ancak ve ancak bir metin için söz konusu olur. Bir diyalog için böyle şey olmaz. Şurada bir çay sohbetinde ettiğimiz cümlelerle yarım saat içerisindeki sohbeti oradaki şeylerle bir metin oluşturamazsınız. Niçin? Oradan doğalçılama gelmiştir. İşte şaka vardır içerisinde, hikaye vardır, şu vardır, bu vardır. Kitap öyle bir şey değil ki. Kitabın hiçbir kelimesini siz kendinize göre yorumlayamazsınız. Çünkü Allah ayetler arası ilişkilerden bahsediyor. Bu da onun kitap olduğunu gösteriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Kur'an, bakın Kur'an kelimesi geçiyor. Kur'an. Ne demek Kur'an? Yani bakın diyalog filan demiyor. Hitap demiyor. Muhabbet demiyor. Sohbet demiyor. Ayetlerinin bir araya geldiği anlam kümelerine Kur'an diyor. Ayetleri bir araya getiriyorsunuz herhangi bir konuyla alakalı olarak. Mesela işte bugün yine diyelim ki bir dava var. Bir dava için avukat işte ceza hukukundan şu maddeyi önüne alıyor. Anayasadan işte şu genel kuralı önüne alıyor. Daha önceki içtihatları bir araya getiriyor. Bir dosya oluşturuyor ve diyor ki bakın hakim bey, anayasada konuyla ilgili şu kural var. Bu ilke var. Evrensel bir hukuk kaidesi var. Ayrıca bizim ceza hukukumuzda bu benim müvekkilimle alakalı olarak şu şeyler, kanunlar var. Ayrıca daha önce verilen şu içtihatlar var deyip bir araya getiriyor ve bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Allah-u Teala da kitabında herhangi bir mesele, herhangi bir konuyla ilgili olarak ayetlerin bir araya getirilmesinden bahsediyor. Bu ancak bir metin için söz konusu olabilir. Bu ancak değişmeyen bir metin, değiştirilemeyen bir metin için söz konusu olabilir. Yoruma açık, zamana, zemine göre oraya buraya evrilebilen, çevrilebilen bir diyalog için bunlar söz konusu olamaz, bu kavramlar. Ha, bu kavramları biz koysaydık derdik ki ya bunları Kur'an'a sen yamıyorsun. Ama Kur'an kelimesini, kitap kelimesini, ayet kelimesini kullanan Allah bu kavramları kullanıyor ise ortada değiştirilemeyen, müdahale edilemeyen bir metin olduğunu biz anlıyoruz. Öte taraftan mesela tahrif diye bir kavram geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tahrif. Hani Türkçe'de de kullanıyoruz. Belgede tahrifat var. Değiştirilmiş, bozulmuş. Şimdi Allah-u Teala insanların kitabı tahrif ettiğinden bahsediyor. Mesela Bakara suresinin 75. ayetinde Efe tatmeune ey yu'minu leküm ve kad kâne ferîkum minhum yesmeune kelâmallah. Yani şimdi bunların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Oysa içlerinden bir grubu Allah'ın sözünü dinlerler. Sümme yuharrifûnehu min ba'dime akalûhu ve hum ya'lemûn. Ona akılları da yatar, yine de başka tarafa çekerler, bunu bile bile yaparlar. Bakın Allah'ın kelamını dinlemelerinden bahsediyor. Bir kelam var ortada. Sonra bunu anlıyor, kavruyor. Ondan sonra bunu tahrif ediyor. Yani ne, anlamını değiştirmeye çalışıyor. Bu ancak bir metin için söz konusu olabilir. Ve bunun suç olabilmesi için, bir cürüm olabilmesi için bir metin üzerinde yapılabilmesi gerekir. Onun için zaten Kur'an-ı Kerim'de tahrif kelimesi hep kelimelerin tahrifi diye geçer. Kelimelerin. Yani ortada bir metin var. Açık seçik bir şey var. Ama sen onunla ilgili bir takım anlam kaydırmaları yapacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ya evet kelime böyle ama bu kelime şu anlama gelmeli, şu anlama gelir gibi bir takım anlam tahrifatı yapacaksın. Bu da ortada bir metin olduğunu gösterir bize. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir kavram vardır, ilim kavramı. Metnin, elimizdeki metnin usulüne dair Allah-u Teala bunu kullanır. Mesela Nisa suresinin 166. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki Lakinillahu yeşhedü bima enzele ileyke enzelehu bi ilmihi. Yani ama Allah sana indirdiğiyle şahitlik eder ki onu ilmi ile indirmiştir. Bakınız, indirilen bir kitap ve ilim ile indirilen bir kitap. Yine Nisa suresinin bu başka bir surede fe'lemü ennemâ unzile bi ilmillah ifadesi geçiyor. Hud suresinin 14. galiba. 13. Şunu iyi bilin ki Allah'ın ilmiyle indirilmiştir bu. Yine sürekli okuyoruz Araf suresinin 52. ayeti. Ve lekad ci'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Onlara bu ayetin birazcık gerisine baktığınızda bütün insanlık tarihi boyunca yaşamış olan insanlardan bahseder. Çünkü Araf suresindeki o şeyde cennet ve cehennemliklerle alakalı ayetlerin hemen akabinde gelir bu. Bütün o insanlara biz kitap vermiştik ve bu kitabı da bir ilim üzere açıklamıştık. Bakın kitaptan, bir metinden bahsediliyor ve bu metnin bir usulünden bahsediyor. Hatta Allah Teala mesela Kalem suresinin 36 ve devamındaki ayetlerde diyor ki: "Meleküm keyfe tahkümün? Size ne oluyor? Nasıl karar veriyorsunuz? Emleküm kitabın fihi tedrusun? İçerdiği şeyleri sürekli okuduğunuz size ait bir kitap mı var? İnneleküm fihi lema tekayyarun? İçerisinde neyi seçip beğenirseniz sizin olacak." Yani kendinizin yazdığı bir kitap dahi olsa o kitabın içerisinde bir bağlam olur. Siz herhangi bir insanın yazdığı bir kitaptan bile böyle cımbızlama, kafanıza göre alıntılar yapıp ya işte burada şunu söylüyor, burada şunu anlatmak istiyor diyemezsiniz. O yazara hakaret olur. Allah Teala bir kitaptan bahsediyor, kendisinin indirdiği, bunu bir ilim üzere indirdiğinden bahsediyor, bunun bir metodu olduğunu söylüyor ve bu metoda göre hareket edilmesinden bahsediyorsa, siz ortada yorumlanması gereken, hatta yorumlanırsa bir işe yarayacak bir kitap olduğunu artık iddia edemezsiniz. Tüm bunlar bize beşeri müdahaleye, yani insanın müdahalesine kapalı bir kitap olduğunu gösteriyor ki Muhammed Aleyhisselam'a Allahü Teala bunu söylüyor. Nisa suresinin 105. ayetinde "İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkume beynen nasi." Bakın, gerçekleri içeren bu kitabı sana biz indirdik ki insanlar arasında Allah'ın gösterdiği hükümle hükmedesin. Bime erakallah ifadesi. Kafana göre değil. Bakın Muhammed Aleyhisselam'a bu şekilde hitap ediyor. Benim sana gösterdiğim şekilde insanlara hüküm verebilirsin bu kitaptan. Yoksa işte bugün insanlar yapıyorlar. Hutbelerde görüyoruz, televizyon ekranlarında görüyoruz, sohbetlerde, konferanslarda. Yani teberrüken bir ayet okuyor. Ondan sonra altına yığınla dolgu malzemesi şey yapıyor. Kafasına göre dolduruyor altını. İşte Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a böyle bir yetki vermiyor. Ancak benim sana gösterdiğim metotla bu işi yapabilirsin diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela tevil kelimesi vardır. Allah-u Teala ayetler arasındaki irtibatını kendinin tasarladığını, kendinin ortaya koyduğunu ısrarla söyler. Tevil ifadesi. Yani herhangi bir ayeti okuduğunuzda o ayetin bağlantılarını Allah bu kitapta zaten kurmuştur, kurgulamıştır. Siz o Allah'ın koyduğu o bağlantıların peşine düşmelisiniz. Eğer kalbinizde hastalık varsa, ki Ali İmran suresinin 7. ayeti bu salonda belki binlerce, on binlerce kez okundu. Hep bu bağlamda okundu. Kalbinizde bir kayma varsa, bir hastalık varsa, kafanızda bir takım kurgular varsa, siz bir ayeti alırsınız, o ayetle kafanızdaki kurgu arasında bağlantı kurarsınız. Yani tevili siz yaparsınız diyor Allah-u Teala, ama bunun asla kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ki bugün yapılan budur. İnsanlar önce kafasında bir kurgu oluşturuyor, sonra o kurguya uyan bir ayet arayışına giriyor. Mesela adam kafasına koymuş, 21. yüzyılda faizsiz ekonomi olmaz. Kafasındaki şey bu, öğretilen bu, ezberletilen bu. Bu defa Kur'an'a başlıyor, buna uygun bir ayet arıyor. Bulabilir mi? Kesinlikle bulur. Yeter ki bağlantıları kopartsın. Bağlantıyı kopartmanız şartıyla Kur'an'ı söyletemeyeceğiniz hiçbir şey olamaz. Yeter ki bağlantıyı kopart. Ve insanlar bugün bağlantıyı kopartma suretiyle Kur'an'a her şeyi söyletiyorlar. Yani Kur'an'da namaz olmadığını söyleyenler Kur'an'dan ayet okuyor. Kur'an'da şu anki faizin Kur'an'ın yasakladığı faiz olmadığını söyleyenler Kur'an'dan ayet okuyor. Haccın senenin her zaman yapılabileceğini iddia edenler Kur'an'dan ayet okuyorlar. Küçüklerin evlendirilebileceğini söyleyenler Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyor. Kadınların gerektiğinde dövülebileceğini söyleyenler Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyor. Mirasta kadın erkek ayrımının olmadığını, olmaması gerektiğini söyleyenler Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyorlar. Onun için biz sürekli söylüyoruz ya, hani ayet okumak ile Kur'an okumak farklı şeyler.
Ama onlar ayeti tam okumuyorlar ki, tam okusalar kolay. Yani bir cahil o ayetin mealini okusa onlar gibi asla söyleyemez. Evet. Ama onlar böyle cımbızlamasına şey yapıyor, kelimelerin anlamını değiştiriyor. Kendi kafalarına göre ve hiç alakasız ayetleri orada okuyarak, hatta ayetin mealini de okumuyor. Metninden okuyor. Nasıl olsa dinleyiciler Arapça bilmez. Ondan sonra milleti savuruyorlar sağa sola. Ne yapalım yani? Elbette ki iblis doğru yolun üstünde oturur. Doğru yolun üstünde oturması onun sanki kendisini doğru yoldaymış gibi göstermesini gerektirir. Bu çok tabii bir şeydir.
Evet. İşte hocamın söylediği gibi kelimeleri tahrif edebiliyor, cımbızlama alıyor ama o ayetin müteşabihleri, yani o ayetin Allah'ın kurguladığı bağlantılarını görmeye çalışsa hiçbir zaman ayetlere o tür şeyleri söyletemeyecek.
Ya sen müteşabih diyorsun. Bunlar müteşabih hangi manayı veriyorlar? Evet,
müteşabih.
Yani geleneğin tamamı müteşabih hangi manayı?
Ki biraz önce, biraz sonra Erdem Bey söyleyecek. Yani Kur'an'ın metodunun omurgasını oluşturan müteşabih kavramı. Yani hiçbir beşeri müdahalenin olmadan Kur'an'dan hüküm çıkartmanın bir anahtar kavramı olan müteşabih kavramını Kur'an'ın yorumlanmasının bir delili olarak sunuyorlar. Yani oraya da çekilebilen, buraya da çekilebilen, tam olarak ne dediği anlaşılmayan, okuyanın durumuna göre anlamı değişebilen ayetler anlamında müteşabih kelimesini kullanıyorlar. Hatta biraz sonra göreceğiz. Diyorlar ki Allah Kur'an-ı Kerim'de oraya da buraya da çekilebilen müteşabih ayetler koyduysa bize şu mesajı vermiş oluyor. Kardeşim bunu yorumlayın işte. Artık ben yani benden her şeyi de benden beklemeyin. Ben size işte bir takım yollar açtım, artık buradan devam edin anlamında bir şey yapıyorlar. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de tilavet kavramı geçiyor. Muhammed Aleyhisselam'a ayetleri tilavet emri veriyor Allah-u Teala. Mesela ve en etlüvel Kur'an, Neml suresi 92. ayette Kur'an'ı tilavet etmem emredildi. Ne demek tilavet etmem? Kur'an-ı Kerim'de tilavet kelimesinin kullanımlarına bakıldığında konuyla ilgili ayetleri bir araya getirdikten sonra muhataba bunları sunma, sunum. Öncesinde ayetleri toparlıyorsunuz, anlam kümelerini oluşturuyorsunuz. Ondan sonra da bu oluşturulan ayetleri karşı tarafa sunarak konuyu güzel bir şekilde anlama ve kavramasına yardımcı oluyorsunuz. Allah-u Teala bu kavramı kullanıyor ve ehli kitaba ayetler tilavet edildiğinde, yani konuyla ilgili ayet kümesi güzel bir şekilde sunulduğunda ehli kitabın hemen secdeye kapandığı ve evet bu Allah'ın kitabından başka bir şey olamaz dediğine dair pek çok ayetler tilavet kavramının önemini gösteriyor. Bu da Kur'an'ın metin olduğunu yine bize göstermiş oluyor. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de ayetler arası atıflar vardır. Bu ancak bir metin için söz konusu olur. Mesela Allah-u Teala diyor ki bu konu Allah'ın kitabında anlatıldı. Ya, metin olmayan bir şey için böyle bir ifade kullanılabilir mi? Mesela Nisa suresinde ve yesteftûneke fin nisa, kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. Kulillâhu yuftîküm fîhinne ve mâ yutlâ aleyküm fil kitâbi. Bu konuyla alakalı şey kitapta anlatıldı. Yani ne demek? Başka bir ayette bu konu var. Bu konunun detayı var. Yine mesela Maide suresinde ya eyyühellezine amenu efu bil ukut, ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin. Uhillet leküm behimetul en'ami illa ma yutla aleyküm. Yani işte en'am cinsi hayvanların etinin yenmesi helal kılındı. Ancak size başka ayetlerde yapılan istisnaları yapacaksın, ayrı tutacaksın. Yani Allah Teala bu kitabın içerisinde bir takım ayetlerine atıfta bulunuyor. Bu ancak bir metin için söz konusu olabilir. Mesela bir kitap yazsak, bakınız 15. sayfaya dediğimizde ne anlarsınız? Ha, daha önce bu konuyla ilgili bir şeyler söylenmiş. Veyahut bakınız ileride 300. sayfada bu konu anlatılacak. Allah'ın kitabı içinde de ayetler arasında bu tür atıfların bulunması bunun metin anlamına geldiğini gösterir. Bir metinden bahsediyorsak bunun bir metodu, usulü vardır. Bu usulü de Allah kendisine nispet etmektedir. O halde bu beşeri müdahaleye kapalıdır. Yine tasdik kavramı var Kur'an-ı Kerim'de. Hem de insanlık tarihi boyunca indirilmiş bütün kitaplar arasındaki bir ilişkiyi ifade eden bir kavram olarak. Düşünün şimdi bir metinden bahsedemiyorsak şayet kitaplar arasındaki ilişkiden bahsedilebilir mi? Allah-u Teala Kur'an'daki ayetlerle İncil, Tevrat, ondan önceki kitaplar arasında irtibattan bahsediyor. Bu ancak bir metin marifetiyle gerçekleşebilir. Yoksa öylesine ulu orta söylenmiş, zamana, zemine, ihtiyaçlara göre indirilmiş bir diyalogtan kitaplar arası bir tasdik ilişkisi kuramazsınız. Bu ancak Allah'a nispet edebileceğimiz bir metinle söz konusu olur. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de Allah insanın sınırlarından bahsediyor. Yani insana diyor ki dinle ve teslim ol. Bu bizim sınırımız olduğunu gösteriyor. Kendisinin de konumunu Allah-u Teala gösteriyor. Diyor ki hükmü ben koyarım. Her şeyin en doğrusunu ben söylerim. Her şeyin arka yüzünü ben bilirim. Bütün bu konumlandırmalar kitapla insan arasındaki ilişkiyi bize gösteriyor. Ve işte yine bunlar gibi pek çok kavram, pek çok ilkeyi göz önüne bulundurduğumuzda ortaya çıkan netice şu ki Allah'ın kitabı karşısında biz teslim olacağız. O ne dediyse onu tespit etmeye çalışacağız. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen bir rivayet var. Ben onunla bitiriyorum. Şöyle söylemiş Muhammed Aleyhisselam, her kim kendi re'yi ile Kur'an'a anlam vermeye çalışırsa cehennemdeki yerini hazırlasın. Çok ağır bir ifade. Bir başka rivayette de kendisine nispet edilen bir başka rivayette de Kur'an hususunda kendi re'yine, kendi görüşüne göre bir içtihat yapar ve doğruyu da bulursa yaptığı iş yine kabul edilemez diyor. Çok acayip bir söz yani.
Bu şeyin gereği değil mi? Hud suresinin ilk ayetlerin gereği. Yani kendi kafana göre Kur'an adına laf söylersen aslında Allah şöyle demek istiyordur. Ya da şöyle bir iki kelimeyi alıyorsunuz. Kendinize göre sağa sola çekiyorsunuz. İşte bu böyledir diyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bakın ben şimdi size, bak siz lütfen dinleyin. Okuyacağım yere göre cevap verin. Bakın. Şimdi şurada Diyanet mealinden okuyacağım. Tüm İslam aleminin anlayışını yansıttığı için. Diyanete özel değil. İbrahim suresi 4. ayeti okuyorum. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Peki, şimdi şu anda Türklere peygamber gelmiş mi? Burada peygamber kelimesini kullanıyor, ben de onun için onu kullanıyorum. Tamam, gelmiştir. Ama bizim bildiğimiz var mı? Elinde kitabı olan, bilmiyoruz. Peki, her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdim dediğine göre Muhammed Aleyhisselam bize gelmiş mi? He? Ona inanmamız gerekiyor mu? Peki, bak yine aynı şeyden, yani şu saptırmaları görüyor musunuz? Gerçekten İslam aleminde çok büyük bir proje uygulanmış. Çok büyük bir proje uygulanmış ve bu din olarak bütün İslam alemine yayılmış. Bugün okullarda, üniversitelerde de bu din diye okutulup insanlara öğretiyor. Şimdi şurayı dinleyin bakın. Mealden okuyacağım. Ki tekrar ediyorum, bütün İslam aleminde aynı anlayış vardır. O gün Allah şöyle diyecektir. Kıyamet günü. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Geldi mi size bu az önceki manaya göre? Hanginiz peygamber gördünüz? Göreniniz var mı? Ben görmedim. Geldi mi diye soracak. Ondan sonra onlar şöyle diyecek, biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Geldi. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Peygamber geldi işte. Ya bu, bakın bu Kur'an-ı Kerim meali. Şimdi vatandaşlar zannediyor ki devlet kuruluşlu, diyanettir, doğruyu yapar. Ne doğru yapması ya? Birilerini memnun etmek isteyen, o birileri ister vatandaş olsun, ister yöneticiler olsun. Doğruyu asla söyleyemez. Bu asırlardır böyle, yeni değil. Peki Allah ne diyor? Allah da diyor ki ayette, az önce okuduğum ayeti, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Her Resulü kendi kavminin diliyle göndeririz. Resul neydi?
Resul Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştıran, önce kitap, ondan sonra da onu götüren,
ulaştıran kişi.
Kişi.
Esas olan kitap.
Evet.
O zaman Kur'an-ı Kerim eğer sizin dilinizle size anlatılmıyorsa size Resul gelmemiştir. Bak Nebi demiyor burada, Resul. Ve Arap dilinde kelimenin birinci anlamı getirilen bilgidir. İşte Kur'an. Ama bunu dikkate alan bir tane bulamazsınız. Yok. Ondan sonra bak şimdi şurada. En'am suresinin 130. ayeti. Ya maşerel cinni vel ins, ahirette Allah diyecek. Ey insan ve cin topluluğu. Bakın cinler, cin, Muhammed Aleyhisselam cinlere Resul olarak gelmiş miydi? Tabii. Çünkü cin suresini okuyun. Geldiler, onun okuduğunu dinledi, gidip toplumlarına anlattılar. O zaman ne oluyor onlar gidip anlatınca? Resul oluyorlar. O bilgilerin elçiliğini yapmış oluyorlar. Şimdi mesela herhangi bir cinden nebi gönderildiğine dair bir ayet yok. Ama o cinler gelen ayetleri dinler. Belki şu anda burada kim bilir ne kadar cin bizi dinleyip gidip kendi toplumlarını uyarıyordur. Bak ne diyor? Ya maşerel cinni vel ins. Ey insan ve cin topluluğu. Elem ye'tikum rusulüm minkum. Sizden elçiler gelmedi mi? Cin gelip toplayıp dinleyip gidip cinlere anlatacak. İnsan dinleyip insanlara anlatacak. O kadar. Evet, yekussun aleykum ayat, ama size benim ayetlerimi okuyacak. Ayetlerimizi anlatacak. Böyle kısa kısa, bölüm bölüm. Az önce Fatih Hoca'nın söylediği gibi birbiriyle bağlantılı ayetler, bağlantından koparılmış ayetler değil. Ve yundirunekum lika yevmikum hada. Bugünkü karşılaşmayı konusunda sizi uyaran nebiler, rasuller gelmedi mi? Kendisine bu tebliğ ulaştırılmış insanlar gelmedi diyebilir mi? Ayetler duyurulmuş insanlar. Ve şimdi bakın işte mealden okuduğum zaman biz sorumlu konuma düşmüyoruz. Ve haşa Cenab-ı Hak ahirette bizi sorumlu tutmayacak gibi bir anlaşılır. Sadece Araplar, bu ayete göre sadece Araplar Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğinden sorumlu olur. Arapların da hangisi? Bugünkü Araplar sorumlu olur mu? O gün. Ki Mekke ve Medine. Ya bu ne Allah aşkına ya? Bu ne? Ama peki bu kadar yıllardır anlatıyoruz da. Bak Rusya'dan arkadaşlarımız duymuş gelmişler orada oturuyor. Allah razı olsun camla başla büyük bir şeyle hoş geldiniz. Bu kadar yıldır anlatıyoruz. Hiç dinleyen var mı? Niye? Çünkü babalarının dinine ters düşüyor. Şu anda babalar diniyle mücadele ediyoruz. Peki ne diyor Allah-u Teala şeyde? Bakara suresi 170'te ve izâ kîle lehum ittebi'û mâ enzelallah. Bunlara dense ki Allah'ın indirdiğine tabi olun. Kâlû bel nettebi'û mâ elfeyne aleyhi âbâna. Biz babalarımızı nasıl bulduysa ona uyarız derler. Aynısı değil mi bugün? Bugün ben Hanefi'yem, ben Şafii'yem, ben Maliki'yem, ben sanki onlar doğru yoldaymış da, sanki onlar Kur'an'a ve sünnet dedikleri şeye uyuyorlarmış da, sünnet dedikleri diyorum çünkü sünnet kavramı da onlar bu tarafa çarpıtarak getirmişlerdir. O da çok ciddi bir çarpıtmadır. Resulullah'ın söz ve uygulamaları birer hikmet olur ama hikmeti bilen kalmadı ki. Evet şimdi sizi dinleyelim bu konuda.
Şimdi az evvel hocamın giriş yaptığı ayetlerde Hud suresinin ilk iki ayetinde ve daha sonra Fatih hocamın okuduğu ayetlerde Rabbimiz Kur'an'ı açıklama yetkisini nebisi de dahil kimseye vermediğini biz anlıyoruz. Yani biz tafsil ettik, ben tafsil ettim, ben detaylandırdım, ben açıkladım şeklinde ayetler var. İşte Fatih Hoca'nın Araf suresinde 52. ayetinde okuduğu gibi bir metoda göre, bir ilme göre biz tafsil ettik buyuruluyor. Yine Fussilet suresinde zaten surenin adı Fussilet, tafsil edilmiş manasına. Yani ayetleri Arapça kümeler halinde, anlam kümeleri halinde Allah tarafından tafsil edilmiş bir kitap olduğunu Rabbimiz bize birçok ayetinde söylüyor. Buna rağmen hala hangi akla hizmet, Kur'an'ı yorumlama veya işte oradan bir takım açıklamalar yapma yöntemi benimseniyor gerçekten anlamak mümkün değil. Peki anlamaya çalışırsak bu yorumlama faaliyetleri neden yapılıyor olabilir? Ya da bu yorumlama faaliyetlerini yapan kişiler bunu hangi sebeplerle yapıyor, kendileri hangi sebeplere dayandırıyorlar? Bir ikincisi hangi delillere dayandırıyorlar öyle ya, yani bunlar da bir faaliyette bulunuyorlarsa Allah'ın dini adına bunu bir meşru olduğunu düşündükleri ya da insanlara meşru göstermek için bir takım delillere dayandırmak zorundalar. O deliller neler ve neticede de bunun sonuçları neler oluyor, bunları kısaca görmeye çalışacağız. Yorum yapılmasının sebeplerine baktığımız zaman en önemli sebeplerden bir tanesi naslar sınırlı, problemler sınırsızdır söylemi ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyorlar, Kur'an ayetleri sınırlıdır nihayetinde, işte 6000 küsur ayet. Burada içerisinde şu kadar hüküm var, şu kadar konuya çözüm getiriyor. Bugün, o günden bugüne geçmiş 1400 sene. Çok çeşitli problemler ortaya çıkmış. İnsanların gelişmeleri ilerlemiş. Birçok Kur'an'ın indiği dönemde meydanda olmayan sıkıntılar var. Bunları Kur'an'ın 1400 yıl önceki hükümleriyle çözmemiz imkansız. O zaman demek ki bizim bir takım faaliyetler içerisine girmemiz lazım ki bugün Kur'an'dan çözemediğimiz sıkıntılara biz çözüm bulalım. Bu da nedir? Tabii ki yorumlama faaliyeti olacak. Hatta bunun için şu ifadeler bile kullanılmış, yani yazılmış, çizilmiş. İşte bilinçli boşluklar bırakılmıştır Allah'ın kitabında. Bilinçli boşluk. O bilinçli boşluk neymiş? İnsanların bugünkü gelişmelerle, teknolojik gelişmelerle, şunlarla bunlarla ilerlemesiyle kendisinin dolduracağı boşluk. Bilinçli olarak bunu boşluk bırakan kim? Yani o bilinçli varlık kim? Allah haşa bu takım bu böylesi boşluklardan yararlanmak için biz de ayetleri yorumlamalıyız derler. Halbuki Rabbimiz az evvel Fatih hocamızın da okuduğu Nisa suresinin 105. ayetinde inna enzelna ileykel kitabe bil hak. Bu kitabı gerçekleri içerir bir şekilde sana biz indirdik. Niye? Li tahkume beynen nasi bima erakallah. İnsanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm veresin, karar veresin, çözüm üretesin diye gönderdik buyuruyor Rabbimiz ve devamında da diyor ki ve la tekun lil hainine hasima. Sakın hainlerin savunucusu olma, onlardan yana olma diye de kendi nebisini ağır bir dille kısıtlıyor, kayıtlıyor. Eğer bunu yaparsan bu duruma düşersin şeklinde. Dolayısıyla böyle bir ayetin yer aldığı bir kitap için bu söylenenlerin asla doğru olması mümkün değil. Nasların sınırlı, problemlerin sınırsız olması. Bu Rabbimiz bütün insanlığa kıyamete kadar problem çözecek bir kitap göndermiştir. Öncelikle biz buna güvenerek ve Allah'ın gösterdiği metotla bu kitabı okuduğumuzda hiçbir sıkıntının kalmadığını görmüş olacağız. Bir diğer sebep şöyle söylenebilir. Anlamadan sevap için okumaya tepki olarak başlanıp bu kez anlamlı okumayı herkesin anladığı şekilde yorumlama biçiminde tanımlama. Yani şöyle geleneğe karşı çıkmak adına haklı bir şekilde. Bir karşı çıkış bu elbette. Yani başlangıç noktası olarak gayet güzel bir başlangıç noktası. Neden? İşte sevap kazanmak için sadece lafzından, sadece seslendirme ile yapılan bir faaliyeti Kur'an okuma olarak algılama gerçekten de insanın Allah'ın kitabına yükleyebileceği bir şey değil. Akla ziyan bir şey. Fakat buna karşı çıkmak dediğiniz zaman da bu kez ya bu Kur'an'ın bir anlamı var. Bizim anlamını okuyup hayatımıza yansıtmamız lazım gibi gerçekten mükemmel bir söylemle ortaya çıktığınız zaman bu sefer onun sınırlarını siz belirlemeye kalktığınızda o anlaşılan metni de dilediğiniz gibi yorumlayıp herkesin işine gelecek çözümler üretmeye çalışma. Yani anlayarak okumanın da sınırsız yorum faaliyeti olarak tanımlanması yine bu sebepler arasında sayılabilir. Bir diğer sebep Kur'an'ın bir söylediği bir de söylemek istediği vardır söylemi. Hatta bu söylem için şöyle bir cümle de kurulabiliyor. Şunu yazıyorlar bunu söyleyenler. Kur'an'ı anlamaktan murat, murad-ı ilahiyi anlamak olmalıdır. Yani biz Kur'an'ı evet lafzını okuyoruz ama bu lafızla Allah ne murad ediyor? Asıl düşünmemiz gereken şey bu şeklinde okumalıyız. Biz buradan bunu çıkarmalıyız. Şimdi böyle bir okumayla bizim az evvel Fatih Hocam'ın söylediği gibi Kur'an'a söyletemeyeceğimiz hiçbir şey yok ki. O zaman Kur'an'ın ne kitap olmasının bir manası var, ne içerisindekilerin ayet olmasının bir manası var. Çünkü kitap ne dedi Fatih Hoca az evvel? Kayda geçmiş ve sizin müdahalenize izin vermeyen Allah'ın kayıtlı bir gönderdiği mesaj, kitap. Şimdi bunu siz bunun altında yatan maksadı ben bulayım diye okursanız onun kitap olmasının ne manası var? O kayıt sizi nerede nasıl bağlayacak? Sınırlarınızı kim koyacak? Ayrıca böyle söylediğimiz zaman meal okuyun, meal okuyun dendiğinde baktınız ki insanlar meal okuyup size bilmediğiniz sorularla geldi veya o güne kadar düşünemediğiniz, çözemediğiniz sorularla geldi. Çünkü artık insanlar anlıyorlar. Siz onlara bir cevap veremediyseniz bu sefer ya oradan murat şudur diye işin içinden sıyrılmanın güzel bir gerekçesi olur. İkincisi işte bugün hırsızın eli kesilmez yok işte başörtüsü yoktur bilmem nedir diyebilmeniz için de murad-ı ilahi burada şudur ya da işte kız çocuğun alacağı mirastan alacağı oran erkeğinkiyle bugün eşit olur dediğiniz zaman bunu murad-ı ilahiye dayandırırsınız. Yani maksatçı okumaya dayandırırsınız. Maksatçı okuma yapılabilecek bir kitap asla Allah'ın kitabı olmaması gerekir ki biz ona teslim olalım. Yoksa o maksadı ben böyle görüyorum diyen adama teslim olmuş oluruz. Böyle bir şey mümkün olamaz Allah'ın kitabı için. Bir diğer sebep Kur'an Mekke Arap kültürünün o günkü problemlerini çözen bir kitaptır söylemi. Az evvel hocamın da dile getirmeye çalıştığı gibi bu yine tarihselci bir kitaptır. Ve ayet kelimesine, Kur'an kelimesine, kitap kelimesine, Allah'ın koyduğu kitaptaki bütün az evvel açıklanan kavramlara aykırı bir söylemdir. Bir şey ayetse ilk insandan kainatın son gününe kadar ayet olma özelliğini taşır ve insan müdahalesine açık değildir. Zaten isteseniz de müdahale edemezsiniz. Siz bugün güneşi değiştirebilir misiniz müdahaleyle? dünyanın yörüngesini müdahaleyle değiştirmeniz mümkün mü? Veya havanın terkibini değiştirmeniz mümkün mü? Nasıl müdahale ederseniz edin. Mandalinayı değiştiremezsiniz, karıncayı değiştiremezsiniz. Bir şey ayetse bunun belli bir döneme hitap etmesi, ondan sonra onun hükmünün geçmesi mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir söylemde kime göre ne zaman bu hüküm bitti de değişti? Hangi olay bize Allah'ın koyduğu bu hükmü bitirdi? Bugün başka şekilde anlamamıza sebep oldu. O tarih, o gün ne? O sebep ne? Bu sorular gelir ki bunları açıklamak imkansızdır. Diğer bir söylem, modern insana el kesme, başörtüsü, kurban, miras oranları, talak gibi hükümleri anlatmak imkansızdır şeklinde bir bakış kitaba. Böyle baktığınız zaman zaten asıl amacınız ve buraya kadar okuduğumuz sebeplerin asıl ana sebebi sizin etrafınıza insan toplamak oluyor. Yani siz ya etrafımda 3-5 kişi fazla olsun diyerek herkesin duymak istediği, bugün batıdan alınan her şeyi doğru kabul eden bir takım seküler kafalara ya da kendilerini modernist olarak tanımlamış kafalara Allah'ın hükümlerini yumuşatarak, kendinize göre tahrif ederek verip o insanları yanınıza toplamaya çalışıyorsunuz. Öyle insan olmaz mı olsun yanınızda? Buyurun hocam.
Yani dünyayı ahirete tercih meselesi tabii.
Aynen öyle, aynen öyle.
Şimdi biliyorsunuz bu işte el kesme ve diğer cezalarla ilgili çok ileri geri şeyler konuşulur. İnternette vardır. Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde Almanya'nın önde gelen cezacılarına verdiğim bir seminer vardır. Orada Kur'an-ı Kerim açtım. Geldiler. Onların bazılarının elinde de Kur'an vardı. Oradaki ceza sistemini anlattım. Sonda da şunu söyledim onlara. Sizin ceza sisteminiz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Derhal vazgeçin dedim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki o ceza sistemi ya inanılmaz bir güzelliktedir. Böyle, öyle bir ceza sistemi düşünülemez. Matematikseldir. Ama bugün mesela Türkiye'de maalesef bu şeyin içerisinde ya dediler sen dediler bunu Türkiye'de anlatabiliyor musun dediler. Dedim bak burada Almanya'nın önde gelen cezacıları toplamış beni dinliyorsunuz. Türkiye'de beni kimse dinlemez. Ama onlar sizi dinler. Size anlatıyorum ki siz de onları anlatırsınız. Şimdi ve bizim Avrupa'da yaptığımız sohbetlere bir bakın lütfen. Rusya'da yaptığımız sohbetlere de bakın. Çok sayıdadır bu. Amerika'da yaptığımız sohbetlere de bakın. Bakın ki bize en küçük bir itiraz görebiliyor musunuz? En küçük bir itiraz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlattığın zaman herkes kendini onun içinde buluyor. Ama Türkiye'de konuştuğumuz zaman yer yerinden oynuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimse babalarının dinini bırakmak istemiyor. Peki Avrupa'da niye itiraz yok? Avrupa babalarının dinini çoktan bırakmış. Şu anda bir din arayışındalar. Rusya da babalarının dinini çoktan bırakmış ama bırakmayan bir kesim var. Mesela Rusya'ya gittiğimiz zaman Rusya müftüsüne telefon ettim, geliyorum. Ben Sofiyem dedi. Duymuş bizi, tarikatlara karşı olduğumuzu. Ne kadar uğraştıysak görüşmek mümkün olmuş. Çok onlar da çok uğraştılar, görüştüremediler. Ama oradaki yapı yani fıtratını bozmamış insanlarla konuştuğunuz zaman hiçbir problem yok. Ama öbürleri kaçıyor. Dolayısıyla olay bu. Yani siz eğer dini kendiniz için bir sermaye olarak kullanmak istiyorsanız o zaman Allah'ın dini böyle bir şeye müsaade etmez. Mecburen bozacaksınız. Buyurun.
Aynen öyle. Bu bozmayı da son dönemde ve tarih boyunca aslında yorumlama faaliyetiyle yapmışlar. Peki delilleri neler? Yani bu yorumlamayı yapan kişiler, Kur'an'ı yorumlamanın şart olduğunu hatta söyleyen ulema bunu neye dayandırarak söylüyorlar? Bunlar için de birkaç madde sıralayabiliriz. Bir tanesi tahrif edilmiş bir tedebbür kavramı. Yani şöyle söylüyorlar ya, Allah bize tedebbürü emrediyor. O halde tedebbür de ne demek? İşte işin arkasını düşünmek, dolayısıyla bu lafızların satır aralarını okumak. Burada ayetlerle Allah belli bir hüküm vermiş ama tedebbür edersek satır arasından biz şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz diyerek artık orada yine sınırsız bir yorum faaliyeti gündeme getiriyorlar. Halbuki tedebbür bir şeyin arkasındaki faili tespit edecek şekilde okumak. Mesela işte Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı içinde çok sayıda ihtilaf olurdu. Ayeti kerimesi var Nisa suresinin 82. ayetinde. Yani Allah'tan başkasından indirilmediğini anlayabileceğiniz bir okuma, bir tespit tedebbür. Arkasında kim var bunun? Şeklinde ki zaten bütün kullanımları da bu şekilde. Tedbir, tedebbür kavramları. Yine Fatih Hocam'ın az evvel anlattığı kavramların hemen hemen hepsinin içi boşaltılıp tahrif edilerek ancak yorumlamaya delil getirilebiliyor. Mesela bunlardan 3 tanesini söyleyeyim. Tilavet dilin, kıraat aklın, tertil gönlün okumasıdır diye Kur'an'la hiçbir bağlantısı olmayan, hiçbir ayette söylenmeyen, nereden çıkarıldığı da bilinmeyen hayali bir sonuç çıkartılarak buradan yorumlamaya yol açılıyor maalesef. Halbuki bu kavramların tamamı Kur'an'da çokça kullanılan ve her birinin kendi detaylı içerikleri olan çok önemli kavramlar Kur'an'ı anlama metodunda özellikle. Yine tahrif edilmiş bir müteşabihat kavramı var. Az evvel Fatih hocamızın da dile getirdiği gibi. Hatta bunu ben direkt okuyayım. Şöyle diyorlar. Murad-ı ilahiyi anlamak kimsenin tek elinde değildir. Başta Kur'an bu tür...
Kime laf söylüyorlar?
Bize atıyorlar değil mi?
Muhtemelen hocam.
Sanki biz öyle bir tekel oluşturmuşuz
gibi. Ama neye dayandırın?
Herkese çağır, buyurun gelin hep beraber.
Aynen öyle. Şimdi devamı şöyle hocam, bakın. Başta Kur'an bu tür muhtemel anlama tekellerini daha baştan kırmak için kendi ayetlerini kitabın anası ve müteşabihat diye tasnif eder. Tamam, peki. Müteşabihin varlığı yorum farklılığına izin verir. Bu da tek bir yorumun kendisini vahyin yerine koymasını engeller. Ya tek bir yorumu niye vahyin yerine koyuyorsun? Niye yorumluyorsun ki vahyin yerine koyasın? Yorumlamayacaksın. Nereden çıkartıyorsun bunu? Başka yorumlara da kapı açar. Ney? Müteşabihat kavramının varlığı. Allah'ın müteşabihattan bahsetmesi bizatihi Kur'an'ın yorumlanmasına kapı açıyormuş. Dolayısıyla Kur'an üzerinde tedebbür teşvik edilir, yorumlar bereketlenir. Bakın, yorumların fazlalığı bir bereket olarak ortaya konuyor. Halbuki her kafadan bir sesin çıktığı yerde Allah'ın dininden söz etmek mümkün olabilir mi? Nitekim bugün biraz sonra sonuçlarda göreceğiz. Sadece Kur'an'dan konuştuğunu söyleyen kişilere baktığımızda çıkan seslere bir bakın. Ne namaz doğru düzgün namaz, hepsinin ittifak ettiği bir namaz var. Ne hac, ne oruç, hiçbirisi. Allah'ın en net hükümleri, artık ibadetler, yani artık daha ne olsun, en önemli ibadetler bile kendisini Kur'ancı olarak tanımlayan kişiler tarafından çığırından çıkarılmış vaziyette her birinden bir ses çıkıyor. Bir diğer delil İstersen Kur'an...
Bir de şey yapalım.
Buyurun hocam.
Müteşabihi siz biliyorsunuz, herkes biliyor zannediyorsunuz da onun için.
Hocam bugün tamam. Kısa geçelim diye
tamam, şey müteşabihi, iki şeyin birbirine benzemesi manasına gelir, tamam mı? Şimdi beni babamı tanıyan birisi beni babama benzettiği zaman bana sorar, sen kimin oğlusun diye, değil mi? Yani size de birkaç kere söylemiştim. Hayatımda bir kere Yusufeli'ne gittim şeyden, Artvin'in kazalarından, ki bizim komşu kazamızdır. Ama onlar bizim köyden geçerek Erzurum'a giderlerdi. Bizim de orada bir hanımız vardı. Orada kalırlardı. Şimdi Yusufeli'ne gittim. Bir kahvehanenin önünde çay içiyorum. Yaşlı bir adam geldi. Dedi ki, sen Baki Mehmed'i tanır mısın? Bize Bakigiller derler. Baki Mehmed'i tanır mısın? O benim dedem. O ben hiç görmedim yani. 2 yaşındayken ölmüş. Dedim, o benim dedemdir. Hah, seni ona benzettim dedi. O benim çok iyi bir arkadaşımdı dedi. Allah rahmet etsin hepsine de. Şimdi bakın, işte müteşabih bu. Ne oluyor? Orada onunla bunun arasında benzerlik buluyorsunuz. O benzerlikten beni tanıması mümkün oluyor değil mi? İşte ayetler arasında da Allah bu benzerlik koymuştur. O benzerlikten gidersiniz, o ilgili ayetleri bir araya getirir. Oradan Allah'ın koyduğu metotla Allah'ın istediği sonuçlara, yani Cenab-ı Hak zaten onu oradan çıkarır ortaya, ulaşırsınız. Ama ne diyorlar bunlar müteşabih için?
Müteşabih için işte anlaşılmaz. Kur'an'ın o yoğun sembolik dili...
Bütün
ilahiyat fakültelerinde okulan fıkıh usulü kitabı.
Bakın burada müteşabihi şöyle tanımlamış. Müteşabih, kendisi ile kastedilen mananın dünyada hiç kimse tarafından bilinemeyeceği veya ancak
Yusufeliler hariç
veya ancak ilimde üstün mertebeye sahip kişilerce bilinebileceği ölçüde kapalı olan lafızlardır.
Yani bakın Allah ne diyor, bunlar ne diyor? Ya Kur'an-ı Kerim'de müteşabih kaç yerde geçiyor?
8.
Bak 8 yerde geçiyor müteşabih. Yani o kökten 7'sinde biri diğerine benzer mana verirler hepsi de. O ona benzer. Yani az önce söylediğim gibi. İşte ben dedeme benzetmeleri gibi. Ama 8.'sinde işte bu manayı verirler.
Anlaşılmaz.
Ya bu ilim artık. Bakın bu ilahiyat fakültelerinde okunan kitap bu ya. Biz de ona göre yetiştirildik.
Hocam bir de teşabüh dediğimiz zaman oradaki o benzeş, o iki şeyi birbirine benzeten Allah. Yani müteşabih yapan o ayetleri Allah. Mesela şu örnek ben hep veriyorum, biraz belki daha şey oluyor, oturaklı tamam. Oluyor. Zebra'yı ata benzeten biz değiliz. Allah benzetmiş zaten. Biz zebra'ya baktığımızda bu aynı ata benzeyen bir şey diyoruz. Yani teşabühü oluşturan, koyan Allah'ın kendisi. Bize düşen o benzeşmeyi bulup oradan ayet kümelerini oluşturarak bir sonuca varmaya çalışmak. Allah'ın gösterdiği şekilde. Yine delillerden bir diğeri Kur'an kitap değil hitaptır gibi bir iddia ortaya koyuyorlar. Halbuki Kur'an yüzlerce yerde kendisi için ve daha önce gönderilmiş olanlar için kitap kelimesini kullanıyor ve bir tek yerde bile hitap kelimesini kullanmıyor. Ve bu söylemi, kendi ürettikleri bu söyleme dayanarak lafzı örselemeye başlıyorlar. Lafız meselesini. Şöyle diyorlar. Diyorlar ki lafızcılığın en uç noktası Nas'a dokunulmaz bir tabu gibi bakmasıdır. Nas'a başka nasıl bakacağız ki? Yani Nas işte Allah'ın koyduğu kanun.
Ama daha ne desin? Bak Resulü peygamber yaptılar. Ayeti anlaşılmasa ve insanları şaşkın bir hale getirdiler yani.
Hakikat tek tek lafızlarda değil, o lafızların arkasında yatan mana ve maksadın gösterdiği bütünde yatar diyorlar. Ya şimdi lafızlarda değilse bu lafızlar neye var? Yani biz onları demek ki sürekli çekeceğiz, esneteceğiz. İstediğimiz gibi işte buna iveç denmiyor mu hocam?
İveç deniyor, tahrif deniyor.
Tahrif deniyor işte buna. Ayrıca mesela bu az evvel söylemeyi unuttum. Müteşabihatı yoruma şey yapıyorlar, delil olarak gösteriyorlar. Peki bu yorumu nasıl sınırlayacağız diyorlar. Yani sınırı nedir? Ha, sınırı da muhkemlerdir. Nedir muhkemler? Hiç belli değil ne olduğu. Muhkem ayetleri bilmeden müteşabih ayetler yorumlanamaz diyorlar. Muhkem ayetleri de biz biliyoruz. O zaman mesele kalmıyor. Halbuki Allah... kitabın uhkimet ayatuhu thümme fussilet diyor. Bakın muhkem kılmış olan Allah sonra o muhkem kılınmış ayetleri tafsil ettiğini kendisi söylüyor. Yani tafsilata muhtaç olan muhkem ayetler, müteşabihlerle. Dolayısıyla söylediklerinin tam tersi. Yani Kur'an'a hiç, Kur'an'dan onay alır bir yanı yok.
Fatih Hoca'ya diyeyim de bir muhkemin manasını bir okusan oradan ya. Bak yani ilahiyat fakültelerinde okunan şey.
Evet, muhkemi şöyle tanımlamış bu fıkıh usulü kitabında. Hükme delaleti açık, tevil, tahsis ve Hazreti Peygamber'in hayatında dahi neshe ihtimali olmayan lafızdır.
Hükme delaleti açık.
Evet.
Peki açıklamaya ihtiyacı var mı? Muhkemin böyle bir şey var mı?
Yok.
Ama Allah ne diyor?
Kitabın uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimi
khabir. Muhkemler açıklanıyor.
Tabii. Aynen öyle.
Yani kısa öz hükümler var kitapların her birisine, her bir ayette. O onları Allah başka ayetlerle açıklıyor. Aynen öyle. Bu kadar.
İhtilafı zenginlik olarak tarif etme. Yine bir dayandırılan delillerden bir tanesi. Diyorlar ki ihtilaf hayatın tabiatında vardır. İhtilaf farklılıktır ve bazı farklılıklar Allah'ın ayetlerindendir. Farklılığı yok etmeye çalışmak sünnetullah'a karşı çıkmaktır. Yani
sünnetullah ne?
Hocam işte yani artık böyle bunları söylediğiniz zaman sünnetullah ne demenizin hiçbir manası yok. Kendilerine göre bir tarif yapacaklar nasıl olsa.
Bunu da kendilerine göre mümkün. Yapıyorlar.
Aynen öyle. Halbuki Allah katından değilse içinde çokça ihtilaf vardır diyen Allah'ın kendisi. Ama bunlar ihtilafı rahmet olarak görüyorlar.
Ama şunu da şu arada söyleyeyim. Bakın sünnet kavramı Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir kavramıdır. İşte başlangıçta o kavram alınmış, Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları diye konmuş. Bu anlamda ne bir ayet ne bir hadis vardır. Orada bunu kullanmışlar ve hala kullanıyorlar. Bizi de kandırdılar. Şimdi de başladılar sünnetullah'a tabiat kanunu demeye. Bunun da en küçük böyle milyonda bir delili yok. Ama onlar işte arka planı okuyor, ön planı okuyor, söylüyorlar evet.
Şimdi
varsa çıksın söylesinler. Bak biz burada açıkça söylüyoruz. Niye onlar konuşmuyorlar? Her defasında çağırıyor. Buyurun gelin tartışalım. Niye gelmiyorlar? Evet.
Şimdi deliller olarak bunlar sıralanabilir. Daha tabii bunlara farklı deliller de eklenebilir. Karşı tarafın gösterdiği, yani Kur'an'a bu şekilde yaklaşanların gösterdiği farklı deliller de olabilir. Bizim tespit edebildiklerimiz bu şekilde. Peki sonucu ne oluyor bu yorumlama faaliyetlerinin? Yani tamam insanlar Allah'ın kitabının anlatıcıları olarak, hocalar olarak, din adamları olarak insanlara bir takım sunumlarda bulunuyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar. Allah'ın kitabından olduğunu iddia ettikleri bir şeyler. Peki ne çıkıyor karşımıza neticede? En önemli sonuçlarından bir tanesi az evvel değinmeye çalıştığımız gibi daha önce görülmemiş yeni ibadet şekilleri ve hükümler. Şimdi bakın normalde o karşı çıktıkları, yerin dibine soktukları ve haklı olarak da eleştirdikleri gelenekçilerin bile asla düşmedikleri yanlışlara, hatalara düşüyorlar. Mesela bugün geleneksel din algısını uygulayan bir kimse namazı asla Kur'an'ın tarifinin dışında kılmaz. Oruçta hiçbir yanlış yapmaz. Kurbanını keser, hacca tam zamanında gider, oradaki rükünleri yerine getirir ve zekatını verir. Bu ibadetlerde hiçbir hatası yoktur. Var mıdır? Geleneksel din, yani Kur'an'ı bir kere bile mealinden okumamış bir kişi bunlardan hangisini yanlış yapıyor? Hiçbirini yanlış yapmıyor. Peki Kur'an okuyun diyenlere baktığımızda ne oluyor? Bakın bir kısmı namaz 3 vakittir diyor. Bir kısmı bütün 5 vakit bile olsa bütün namazlar 2 rekattır. Resulullah sonradan onları 4 rekat yapmıştır diyecek kadar, kitaplarına bunu yazacak kadar alimler. Yılın her günü hac olabilir diyen hocalar, bunların hepsi Fatih Hocam'ın söylediği gibi Kur'an'dan ayet okuyarak bunu söylüyorlar. Kurban ibadeti zaten yok. Kurban bir farz değil. Farz bir ibadet değil. Başörtüsü yok. Ya başörtüsü diye bir şeyin olmadığını söyleyebilmek için ancak Kur'ancı olmanız lazım tırnak içerisinde bugün. Yoksa başka hiç kimse bu kadar ileri gitmez. Yani bu kadar yolunu şaşırmaz. Onlar bile söylemez. Evet. Aynen öyle. Yine hırsızın eli kesilmez. Ya çünkü bakın hırsızın elinin kesileceğini ayetin metnine dayanarak söylemeyen kimse olamaz. O ayeti okuyan en cahil adam bile sadece okuma yazma bilsin, hırsızın, yani serika suçunu işlemiş, nitelikli hırsızlık suçunu işlemiş bir kişinin elinin kesileceğini görür. Ama ha, o senin anladığın gibi değil diyebilmeniz için sizin Rabb'ca bilmeniz gerekir, haşa. Ya, sizin Allah'ın ayetlerinin satır aralarını okuyor olmanız gerekir. Hayır, sizin maksadı görmeniz gerekir.
Rabb'ca diyorlar. Rab'lar nerede? Mesela Türkler burada yaşıyor.
Bunu söyleyen Rab.
Ruslar şurada yaşıyor. İngilizler orada. Hocam. Rabb'ca dil varsa onlar, Rab'lar nerede yaşıyor? Haşa. Bu ne kadar iğrenç bir ifade ya.
Savaşta esir almak yok diyen kişi ayeti ancak yarısına kadar okuyabilen kişidir ama hoca olduğunuz için devamını okumanıza gerek yok artık. Mirasta erkek kız çocuk oranlarının eşitliği, yani o gün öyleymiş, bugün eşitlenebilir, Allah bunun yolunu açmıştır diye Kur'an'dan ayet okuyorlar maalesef.
Ayet okumuyorlar da okumuş gibi
okumuş gösteriyorlar. Ama işte hocam dinleyenler okuduğunu zannediyorlar, evet. Maalesef talak, iftida gibi hükümlerin modern şeyde medeni hukuk yanında esamesi okunmuyor. Bunların yanına bile yaklaşılmıyor. Bu hocalardan bir tanesinin talakı anlattığını, iftidadan bahsettiğini duydunuz mu? Yok, öyle bir şey mümkün değil. Faizsiz ekonominin düşünülemeyeceğini, bugünkü ortamda faizsiz bir ekonominin düşünülemeyeceğini söyleyenler Kur'ancı olarak kendileri tanıtılmış insanlar. Evet. Zaruret fıkhı. Mesela bugün zaruret fıkhı diye bir şey ortaya çıkıyor. Ya artık bugün insanlar evde mi alamayacaklar kardeşim? Bir ev almak için faiz alınabilir diyenler var. Yani bunlar işte Kur'ancı geçinen.
Ya bunlar hayatında hiç bir simit bile satmamışlar. Ya yeryüzünde mecbur kalmadan faizli borç alan bir aptal tanıyor musunuz?
Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla aslında en önemli sonuç, bu şekilde Kur'an'a yaklaşırsanız söyletemeyeceğiniz hiçbir şeyin Kur'an'da olmaması, her hocanın yorumunu Kur'an zannedip onları böyle canlı pahasına internette, sosyal medyada, hayatında bir ayet bile okumamış insanların şey yapması, dile getirmesi, savunması sanki kendi üretimleriymiş gibi. Bu hocaların meali yorumlamalarını görerek, her kişinin kendisine kendi mealini yorumlayarak, kendisinin mealleri yorumlayarak ben bunu anlıyorum o halde bundan sorumluyum diyerek bir yeni bir din, kişilere göre bir din oluşması ve en önemli sonuç da bütün bunların Allah'ın dini olamayacağını gören, önceden geleneksel dine inanmış kişi, ya ben bir de Kur'an'a bakayım deyip bunları gördüğü zaman ya benimki çok daha iyiymiş deyip tekrar geleneksel dine dönecek olması en önemli sonuçlarından bir tanesi diyerek ben toparlamak istiyorum.
Tamam. Sağ ol.
Hocam burada şöyle bir eleştiri oluyor bize. Biz bunları anlatıyoruz da diyorlar ki peki hakikatin şeyi siz misiniz? Siz yanlış yapmıyor musunuz? Siz bazı görüşlerinizden döndüğünüz olmuyor mu? Gibi hani bu tür eleştiriler oluyor burada anlatılan bu metotla alakalı olarak.
Evet, biz görüşlerimizden dönüyoruz da bize ait olduğu ortaya çıktığı zaman dönüyoruz. Bizim çünkü bize geleneksel olarak yanlış bir din öğrettiler. Yani ben sık sık söylüyorum, 20 sene 21 sene fetva verdim İstanbul Müftülüğü'nde. Yani zannediyordum ki bu işleri bilen bir adamım. Ama şimdi her gün bilmediğim ortaya çıkıyor yani. Bizi de 76'da 4 mezhepte bildiğimiz için bizi oraya aldılar. Daha 26 yaşındayken İstanbul Müftülüğü gibi bir yerde fetva işinin başına geçtik.
Kaldı ki hocam, yani biz metot, Allah'ın gösterdiği metot olduktan sonra varılan sonuçların doğruluğu, yanlışlığı konusunda ayrıca konuşulur.
Hayır efendim, tabii ki yanlış yaparız. Evet, yanlış yapmamak diye bir şey var mı? Metotta yanlış yapmamak.
Ama önemli olan ilke olarak Allah'ın gösterdiği yolu belirlemek.
Önemli olan şimdi burada şimdi bugün şeyde dolaşan bir şey var. Video var. Evet. Ürdün şeyde Lübnan'da. Lübnan'da evet.
Tamam.
Lübnan'da bir papaz da orada bir hoca karşılıklı olarak tartışıyor. Papaz Kur'an'dan ayet okuyarak İsa'nın Allah'ın verdiği yetkilerle yetkilendirildiğini, Allah'ın ortağı olduğunu söylüyor. Ama hoca cevap veremiyor. Şimdi bakın, buradan şimdi Arapça, tabi Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Erdem Bey onu açsın. Ben bu kısaca bir kısa bir şey. Bakın, orada Lübnan'daki hoca değil. Bugün İslam alemindeki hiçbir hoca ona cevap veremez.
Hocam çevirelim mi?
Tamam. Şimdi diyor ki şeyde, bakın diyor Maide suresinin 111. ayetinde İsa diyor, bak Allah ne diyor ayette, papaz onu okuyor orada, Lübnan'da okuyor televizyonda. Ve oradaki hoca da cevap vermeye çalışıyor ama beceremiyor. Diyor ki ben işte ve inni o 111 mi? 110. 110. Ha 110, 111 değil, 110 he. Evet. Bakın. Ve istahluk min at-tin keyyeti at-tayr bi izni. Hani sen benim iznimle kuş şeklinde çamurdan bir kuş şeklinde şey yaratırdın diyor. Yaratırsın. Şeyde de Ali İmran'da da ve ahluku lekum min at-tini keyyetit tayr. Sizin için kuş şeklinde bir şey yaratırım diyor. Yaratma fiilinin faili kim oluyor? İsa. Peki bizim geleneksel yapıda Allah'tan başkasının yaratma yetkisi var mıdır? He? Yoktur. Yoktur. Yani bunu hepsi, bak burada da Diyanet'in ilmihali. Diyanet ilmihalini getirdim. Şöyle dikkat edin. Yani yapılan yanlışlar insanları nereye savuruyorlar? Savuruyor onu görün. Şimdi burada Allah-u Teala'nın iki türlü sıfatı vardır. Birisi zati sıfatlardır ki hiç kimsede olmaz o. Bir de sübuti sıfatlardır ki yaratıklarında da olur ama tabi Allah'taki gibi olmaz. Şimdi bu sübuti sıfatları anlatırken bakın şöyle dikkat edin. Hayat, dirilik. Biz şu anda diri miyiz? Allah da diri. Ama biz dün yoktuk, yarın da yok, olmayacağız. Allah her zaman var. Bu fark. İşte ilim. İşte şu adam ilim sahibidir deniyor mu? Allah da biliyor. Bize ama Allah'ın bilgisiyle bizimkisi kıyaslanamaz. Dinleme, görme, irade. Şimdi burada ondan sonra kudret. Yani işte benim kudretim yok, gücüm yok demiyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de var. İnnehu fekkere ve kadder. Yani birçok ayetlerde var. Şimdi vakit iyice daraldığı için şey yapıyorum. Kelam, konuşma. Şimdi tekvine geliyor. Bakın kendi içlerinde nasıl yanılıyorlar. İnsanlarda da olan özelliklerden birisi de tekvin. Şimdi mesela yeryüzünde böyle bir şey var mı tabiatta? Bunu kim yaptı? İnsan. İşte bunun adı yaratmadır. Ha efendim Allah, yoktan yaratma, tabii ki yoktan, ama eskiden işte yoktan dersen eskiden telefon yoktu işte. Eskiden bu da yoktu. Tabiatta masa da yok. Peki bu Allah bu yaratma kelimesini insan içinde kullanıyor. Niye burada siz tekvini şeyde sübuti sıfatlardan, yani başka varlıklarda da olan sıfatlardan sayıyorsunuz da şuradaki açıklamaya bakın. Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak demektir. Yüce Allah yegane yaratıcıdır. Tek yaratıcı. İşte o zaman papaz diyor ki bak diyor, tek yaratıcı Allah diye, bak İsa da yaratıcı. Öyleyse İsa da Allah'ın ortağıdır diyor. Ve cevap veremiyor. Ve şu ki şu İslam kitabı dediğimiz hiçbir kitaptan bu sorunun cevabını bulamazsınız. Ben de bu tür insanlar, mesela bazen ateistler çıkıyor, şimdi bunlar çıkıyor. Son zamanlarda çoğaldı. Kur'an'la Müslümanları susturmak. Çünkü artık Müslümanlar Kur'an'a yönelmeye başladılar ya, onların foyaları her gün ortaya çıkıyor. Şimdi bakın. Elimde Kur'an-ı Kerim. Bakın Diyanet'in yayınladığı Kur'an. Şimdi burada, bu da Diyanet'in yayınladığı, ama ben burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nı özel olarak şey yapmıyorum. Tüm İslam alemini de temsil ediyor. Aynı şeyde şeyin, bakın bu şey suresi 23. sure Müminun suresinin 14. ayetinde nasıl bir tefsir yapmış, şey meal vermişler. Bunlar. Yani bakın Allah-u Teala orada ana rahminde bir çocuğun oluşumunu anlattıktan sonra ayeti şöyle bitiriyor. Fetebarekallahu ahsenul halikin. Bu bir başka ayette daha geçiyor. Yaratanların en güzeli pek yücedir. Yaratanların en güzeli dediği zaman başkaları yaratamaz diye anlaşılır mı? He? Hiç mümkün mü? Peki meale nasıl vermişler? Yaratanların en güzeli olan Allah. E niye peki burada bunu yazdınız, öbür tarafta yazmadınız? Peki orada o şey Lübnanlı hoca bu ayeti çıkarıp da papaza okusaydı, papaz ne yapardı?
Hiç, hoca hiç ayet falan okumuyor.
Ya bilmiyor ki,
ayet
okusun.
Ayet okuyan papaz.
Ayeti papaz okuyor. Bakın bu ayeti okusaydı yaratanların en güzeli ve siz bu ayeti dikkatli bir şekilde okusanız, bugün bizi dinleyen doktorlar varsa onlara sesleniyorum. Kur'an-ı Kerim'de yeniden yaratılış bilimi var. Birkaç kere ekip oluşturmaya çalıştık ama başaramadık, dağıldı. Eğer gelirlerse birlikte çalışırız. İşte bu ayet onu gösteriyor. Yani siz de insan organı üretebilirsiniz diyor. Ama Allah'ın ürettiği gibi olmaz. Fetebarekallahu senel halikin. Bakın halk fiilini siz yasakladığınız zaman Kur'an'ı anlaşılmaz hale getiriyorsunuz ve adamlar da haklı olarak meydan okuyor. Şimdi son olarak şurada bakın bugün Erdem Bey şunu sana vereyim bir oku. Bugün yurt dışından bir yerden bir bana mesaj gelmiş. Oradan itibaren oku.
İsa
Koçoğlu diye bir kardeşimiz ama hangi ülkeden geldiği belli değil. Oradan bir oku.
Geleneksel Türk dindar bir ailenin terbiyesiyle yetiştim. Üniversite yıllarımda da Kur'an ile sünnette daha çok meyil ederek birçok edindiğim batıl inançlarımdan sıyrıldım Rabbimin inayetiyle. Hamdolsun. Daha sonra Vahhabi diye bilinen ama kendilerine Selefi diyen bir grupla tanışıp yıllar boyu derslerine iştirak edip tefsir, hadis ve fıkıh derslerine katıldım. Daha sonra da Facebook aracılığıyla Zahiri mezhebiyle tanıştım. Zahiri mezhebinin o ana kadar bana en güzel, en saf, en halis şekliyle İslam'ı sunduğunu gördüm. Arapçamın zayıf oluşundan dolayı da peşine pek düşemedim. Neden mi bunu anlatıyorum? Çünkü senin anlattıklarınla zahirilikten anladığım İslam'a her ne kadar tıpatıp değilse de en yakını buydu nazarımda. Ve İbn Hazm'ın hadis anlayışına parantez içinde zahirilikten anladığım kadarıyla senin sergilediğin hadis anlayışından bayağı farklar olduğunu gördüm. Hocam merak ettiğim ise İbn Hazm'ın hadis anlayışının neresinde ayrılıyorsun?
Tamam. Devam edelim. Şey yapalım. Devam etmeyelim tamam. Çünkü o şey vakit iyice daraldı. Bakın burada da bizim bu doğru bildiğimiz yanlışlarda İbn Hazm'ın yani Zahiri mezhebinin şeyle ilgili evlenmeyle ilgili görüşlerini koymuşuz. Mesela Zahiri mezhebi de çocukların evlendirilebileceğini açıkça söylüyor. Şu El Muhalla. Ben de aynen bu arkadaş gibi onlara bize anlatıyorlar ki kitap ve sünnetin zahiriyle amel eder diye öğrettikleri için ben hemen bu kitapları almıştım ve okumaya başlamıştım. Bu 10 cilt miydi, 12 cilt miydi? Bu bakayım. Bu 9. cilt. Şimdi 13 cilt, tamam. Şimdi sonra baktım ki aman ya Rabbim ya. Bunun için Kur'an hiçbir manası yok. Kur'an sadece şey böyle bir kenarda duruyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim İşte eşleriniz sizden sapasağlam söz almıştır diyor Nisa suresinde. Bu babanın kızını küçük çocuğunu evlendirebileceğini söylüyor. Hiçbir delile de dayanmadan. Neyse. Şimdi sen fazla uzatmayalım. Şuraya yazıklarımızı bir okuyabilir misin? Zahiri mezhebinin delilleriyle ilgili değerlendirme. Çünkü az önce senin söylediğine de bir işaret var.
Tamam. Zahiri mezhebinin delilleri. Bu mezhep nikahın denetimi konusunda ayetlere değil yalnız hadislere yer vermiştir. Bu da hadislerin doğru anlaşılmasını engellemiştir. Bu yaklaşımın mantığı şudur.
O ayetlere yer vermiyor. Sadece hadislere yer veriyor. Ayet yok.
Allah'ın elçisine yaptığı vahiy ikiye ayrılır. Biri olduğu gibi kabul edilen vahiy, vahiy metlu. Diğeri dizilişi insanı aciz bırakan bir telif yani Kur'an'dır. İkincisi rivayet edilen nakledilen, telif edilmemiş, dizilişi insanı aciz bırakmayan, olduğu gibi kabul edilmeyen, gayri metluv ama okunan, Allah'ın elçisinde bize ulaşan haberdir. Elçisinden bize ulaşan haberdir. O Allah'ın bizden ne istediğini açıklar.
Ne dedi bak.
Aynı şey.
Hadis Allah'ın bize ne istediğini açıklıyormuş.
Hocam bu yine daha insaflı. Bu hadis Allah'ın bizden ne istediğini açıklar diyor. Bunlar biz açıklıyoruz. Maksadı ilahi biz görüyoruz diyorlar.
İşte o kadar bir ilerleme var.
O kadar bir ilerleme
bakın,
var.
Evet. Allah'ın bizden ne istediğini açıklar diyor. Yahu ne konuşuyorsunuz siz? Resulullah niye peki o zaman hayatındayken hadis yazılmasını yasakladı? Ebu Bekir niye yasakladı? Ömer niye yasakladı? Bu ne biçim bir şey? Sonra sen Allah'ın bizden ne istediğini diyorsun da Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakıyorsun. Yani ben gerçekten çok büyük bir, bu arkadaşımız gibi büyük bir arzuyla buna yönelmiştim. Baktım ki bu da berbat. Ben şimdi Fatih doktora yaparkenki halini hatırlıyorum. Bunun şey vardı, bir usul kitabı vardı. El-ihkam fi usulil ahkam diye. Orada bu cümleleri okurken Şimdi Fatih de geleneksel yapıya göre yetişmiş. Onun tavırlarını gör, böyle şimdi bakıyor, Allah Allah, bu ne biçim bir şey. Ve bunun delil getirdiği de ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Efendim kendi hevasından konuşmaz. Gelen, o yapılan vahiydir o. Medine'de de şey yaptık. Medine İslam Üniversitesi'nin hocaları ile orada bir akşam bir şeyde vakıf binasında toplaşmıştık. Şimdi orada onlar da aynı şekilde bizim sünnete yaklaşımımızdan biraz rahatsız. İşte kitap sünnet meselesi üzerinde konuşuyoruz. Hadi söyleyin bakalım dedim. Es-sünnetu gadiyetun alel kitap dedi. Yani sünnet kitapla ilgili olarak son sözü o söyler. Allah değil. Delilin nedir dedim. İşte kendi havasından konuşmaz. Necim suresi. Devamını bir okur musun dedim ayetin. Devamını oku. Allemehu şedidul kuvva. Şedidul kuvva kim dedim. Cebrail değil mi deyince böyle yaptı adam. Ne dediyse şey, İmam Şafii şöyle demiştir dedi. Bak dedim, İmam Şafii'nin bu konuda görüşünü asla kabul etmem. Hiçbir şekilde Kur'an'a uymaz. Ama senin dediğin kadar da saçma değildir dedi. Var mı, kitabınızı getir buradan dedim. Şimdi adamlar üniversiteden ve bunlar kendilerini hadis konusunda çok üst düzeyde kabul eden insanlar. Ondan sonra bir müddet sonra dedi ki, ya Şeyh Abdülaziz, ne tevakkafuna? Bede hâde kumbidur yetefeccar. Lütfen dedi, şurada duralım dedi. Bu kompütür patlamaya başladı diyor. Şimdi ne biçim bir şey ya? Ne biçim bir şey? Hadi bakalım. Bazılarının dün bir yerden duydum. Bize proje dediklerini duydum. Evet. Siz projesiniz. Bunu kesin olarak inanıyorum. Bu dine kimsenin inanmaması için farkında değilsiniz sizi proje haline getirenlerin. Abbasiler döneminden itibaren bu din bitirilmiştir. Sakın ha bu dine kimse inanmasın. Ama şimdi inşallah tekrar bu dine yöneleceğiz. Fatih, hatırlıyor musun? Diyanetin bir toplantısı olmuştu. Sen de doktora yapıyordun. Bir anlat onu.
İstihsan, yani fıkıh usulünde bir kavramdır bu. Hiçbir şeye sığdırılamayan, hiçbir şeye benzetilemeyen bir meseleyi işte bu şeyi
toputacı atarak
toplumun menfaati nedir diye çözüme ulaştırma ile alakalı bir kavram. Onunla ilgili bir toplantıdaydı. Orada şeyi konuşuyorlardı. Bu tecavüze uğrayan kadınların bunu yetkili makama bildirip bizim başımıza böyle bir şey geldi denildiğinde, işte Kur'an-ı Kerim'e göre eğer senin dışında şahidin yoksa sen iftira atmış oluyorsun ve 80 değnek yemek zorundasın. Yani hem kadın mağdur hem de sopa yiyor. Bu nasıl halledilebilir? Bunu tartışıyorlardı. Bayağı sabah başladı, akşama kadar sürdü toplantı. Orada hocam...
Ama orada 17 tane konu vardı.
Evet. Hocam bu konuyla alakalı olarak böyle bir mesele yok. Bu meseleyi gündemden çıkartalım. Onlara diyelim ki Kur'an-ı Kerim'e göre ayette bu sadece erkeklere yönelik bir şeydir. Kadınlar için geçerli değildir. Ayete baktığımızda zaten bu açıkça görülüyor. Dolayısıyla bu kadınların ifadesiyle bu işin takibi yapılabilir ve bu kadınlara ceza verilmesi de zaten Kur'an'a aykırı olur dediğinde, orada bir hoca vardı, onu hatırlıyorum. Ya eğer meselelere böyle Kur'an'dan bir ayet okuyup hemen çözüme bağlarsak biz ekmek yemeyiz bu piyasada demişti.
Evet. Evet, ekmek yemesinler canım, peynir yesinler. Şimdi orada ben de şöyle kısaca tekrarlayayım. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan 17 kadar soru. Tabii eskiden Diyanet her türlü önemli toplantıya bizi mutlaka çağırırdı. Ama şimdi selamı vermiyor. Kesinlikle selam vermiyor. Şaka değil bu. Hakikaten selam vermiyorlar. Yani böyle önceden belirlenmiş bir şekilde böyle yüz yüze gelsek tamam. Ya Diyanet İşleri Başkanı gelmiş şuraya. Ben eskiden yani ya biz şey yaparken o talebeydi. Gelmiş namaz kıldırdı, bir şey yaptım ya, Allah kabul etsin dedim. Öyle rahatsız oldu ki. İşte gittik oraya. Bakın, Pakistan'dan gelmiş soru. Kadına tecavüz ediyorlarmış. Kadın gidip adamı şikayet ediyor. Kadına diyorlarmış ki 4 tane şahit getir. Ya tecavüze uğrayan bir kadının tecavüze uğradığını gördüğü halde müdahale etmeyen adamlar şahit olabilir mi? Tecavüze uğrayan bir kadın, tecavüze uğrayan bir kadın etrafındaki bütün dünyanın ortasında olsa hiçbirisini göremez o anda. Bu yani artık o kadar çok sıkıntıya şey yapar ki. Orada dedim ki ya nereden çıkardınız bunu? Bütün mezheplerde böyledir. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakın. Şeydir, bir kadının zina ettiğini iddia eden kişiler şahit getirir. Erkek erkeğininkiyle ilgili değil. Öyle deyince hemen 2 dakikada bitti. Esas senin olmadığın. Ondan sonra şey ettik, çıktık geldik. Şeyden akşam işte Ali Özek Hoca şey var, bu İslami Araştırma Vakfı vardır Fatih'te. Orada biz aşağı yukarı 10 yıl kadar orada ilmi toplantılar düzenledik. Arabayla onu oraya bıraktım. Ya gel bir çay içelim dedi. Çıktık çaya. Orada Halil Güneş Hoca var. Orada Halil Güneş Hoca'ya beni şikayet etti. Abdülaziz dedi şey yapıyor. İşte kıyası kabul etmiyor, istihsanı kabul etmiyor, usul fıkıh kitaplarını atın çöpe diyor. Hakikaten çöpe atılıp atılması gereken kitaplardır onlar. Fıkıh kitapları da dahil tabii. Şimdi orada Halil Güneş'le 76'dan beri hemen her toplantıda beraber oluruz. Onlar da artık 2005'ten beri bizim de selamı sabahı kesenlerden. Orada şey yaptım. İşte bana şey yapmaya çalıştı dedim hocam. Bak sen de Ali Özek Hoca da dünyada tanınmış alimlersiniz. İster Türkiye'den ister yurt dışından nereden kimi getiriyorsanız getirin ben hazırım. Bu konuları tartışalım. Bakın dedim keşke dedim o sizin dediğiniz mezhepler keşke kıyasa uysalardı. Bunlar ne Kur'an'a uyarlar, ne sünnete uyarlar, ne icmaya uyarlar, ne kıyasa uyarlar. Hiçbir şeye uymazlar. Olur mu aslanım falan filan, onun öyle bir kelimesi vardır. Tabii benden oldukça yaşlı. Hocam dedim, bak sen Şafii alimisin, Şafii ile ilgili kitap yazdın. Şimdi dedim, Şafii mezhebine göre namaz kılan bir kişinin elbisesinde ya da vücudunda iğne ucu kadar pislik olsa bunun namazı caiz olur mu? Olmaz dedi. Delilini söyler misin dedim. Ayet var mı? Vardır dedim. Sen vardır diyemezsin. Sen bu konuda kitap yazdın. Ve bu mezhebin tanınmış alimisin. İşte şey ve tiyâbeke fetahhir Müddessir suresinde elbiseni tertemiz et. Hocam bu ayetin namaza ne ilgisi var? Siz demez misiniz dedim. Öyle değildir ama dersiniz ki namaz şeyden Miraç'ta farz kılındı. Bu ilk inen sure. Ne oldu? Ondan sonra ya vardırı bırak dedim. Peki dedim. Siz dedim Şafii mezhebi olarak şunu demez misiniz? Bir insan büyük abdestini yaptığı zaman 3 taşla o büyük abdestin çıktığı yer temizlenir. 3 taşta orası temizlenmez ama Resulullah temizlediği için temiz sayarız diyorsunuz. Peki oradaki pisliği kabul ediyorsun. Oraya kıyas yapsanıza dedim. Hani kıyas yaparız dedin. Hiçbir şeye kıyas yapmadan milleti şey. Bak Şafii mezhebinde mensup insanları görün bir Allahu Ekber diyemezler zavallılar. Böyle yapar. Bir Allahu Ekber diyemezler. Ya namaz kılmayı bir meşakkat haline getirmiş. Ya Allah aşkına bir tane ayet, bir tane hadis gösterin bana ki elbisenin üzerinde pislik olduğu zaman, vücutta pislik olduğunda o zaman namaz kılınmaz. Ya dünyanın her yerinde her zaman yapılması gereken ibadet için böyle bir şart koşulur mu? Ama bu mezhepler ne yapmışlardır? İbadetleri yapılamaz hale getirmişlerdir. muamelleri içinden çıkarılan, bu dine içinde olanlara sakın inanmayın, kaçın buradan, dışındaki olanlara da sakın gelmeyin der gibi büyük bir projedir bunlar. Çok büyük bir projedir. Ama üzülerek söyleyeyim ki tefsirlerin hemen hemen tamamı öyle. Fıkıh kitaplarının, kelam kitaplarının hemen hemen tamamı öyle. Şimdi şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar bizimle. Ya buyurun, meydan okuyoruz. Niye düne kadar Araplar ve siz her önemli toplantıya beni çağırırdınız da şimdi ne oldu, birdenbire cahil mi olduk? Allah yardımcımız olsun, Allah rızasına layırmasın.